Ayrım 6.
Geçen asırda ve bu asrın başında mesela Mardin, Diyarbakır gibi bölgelerdeki köylere bakarsanız bunu görürsünüz. Bir takım köyler karışık, öyle köy var ki Süryani kadim nesipteki Hristiyanlar ile Yezidiler dediğimiz grup aynı köyde yaşıyorlar. Şimdi bunların arasında ne kadar gerilim olursa olsun insanlar ötekiyle bir arada yaşama alışkanlığını edinmişler. Bu onların doğal bir yanı. Bunu bilmek gerekiyor. Tabii bu kolay anlaşılmayan bir olgu. Bir takım ülkeler bunu anlamıyorlar. Ötekinin nasıl olacağını bilmiyorlar ve derhal kötü bir benzetme yapıyorlar. Kendi Hristiyanlarının yaşadıkları şehir ve bu şehrin içinde yayılmış getto dediğimiz Musevilerin oturduğu bölümleri böyle tanımlıyorlar. Yani adam kavrama böyle bakıyor, çok yanlış. Parantez içinde ilave edeyim. Getto Venedik'te ortaya çıkmış bir kavramdır. Venedik şehrinin baruthane mıntıkası yani en tehlikeli ve pis mıntıkasında Yahudilerin yerleşmesinden dolayı bu adı taşır. Bu bölgenin sokakları surlarla çevrilidir, duvarlarla örülüdür. Sadece giriş çıkış için bir iki kapısı vardır. Geceleri ahali buradan içeri girip gettosuna dönmek zorundadır. Şehrin içinde kalamazlar. Strasbourg gibi şehirlerde mesela şehirleri terk ederler, onların yerleri şehrin dışındadır. Ve gece çanlarına da Judenglock, Yahudi çanı denir, son çan. Yani o duyulduğu zaman Yahudilerin artık şehri, Hristiyanların yaşadığı bölgeyi, gündüz iş yapmak için geldiği yerleri terk etmiş olmaları gerekir. Getto orada kalır. Böyle bir yapılanma bizde yoktur. Tabii ki Osmanlı şehirlerine de baktığınız zaman insanların kendi dinlerine göre mahalleler seçtiğini görürsünüz. Bu çok anlaşılır bir şeydir. İstisnası azdır bunun. Yani Müslüman mahallesinde Ermeni, Ermenilerin istif olduğu bir yerde bir Rum, hatta bir Müslüman olabilir. Genelde insanlar kendi dillerini konuşacakları, kendi dinlerini birlikte ifa edecekleri mahalleleri seçerler. Bu genel bir eğilimdir. Kimse bundan gocunmaz. Çünkü hiç kimse kendi kızının, kendi oğlunun daha evvelde söylediğimiz gibi başka mezhepten, dinden insanlarla evlenmesini, görüşmesini istemez. Dolayısıyla buralarda temas sınırlıdır. Bu bir kültürel temastır. Bilhassa 19. ve 20. yüzyılda komşuluk bağları, tanışıklık bağları gittikçe artmıştır. Çünkü insanlar okul dediğimiz en önemli müesseseye bir anda kavuşmuşlardır. Osmanlı eğitim reformları laik reformlardır. Yeni kurulan okullar, medresenin, Müslüman cemaatinin, Rum kilisesinin, Yahudi cemaatinin, din gruplarının kontrolü dışındaki eğitim kurumlarıdır. Burada her dinden çocuklar bir arada büyümüşlerdir. Mesela bu, dini ayrılıkları kıran değişmelerden birisidir. Çünkü insanlar çocukluk, gençlik arkadaşlıklarını hiçbir zaman terk etmezler ve hayatın her safhasında bu birliktelik devam eder. Zamanla modern semtler kurulmuştur. Orada parası olan herkes oturmuştur ve bu gelişme yavaş yavaş devam etmiştir. Türkiye'nin zenginleşmeye, şehirlerin büyümeye başladığı 60'lardan itibaren de gittikçe artmaktadır. Bugün ülkemizde artık böyle azınlık mahallesi yok. Falan etnik grubun oturduğu sokak ve semt, onların kendi içinde kapanıp yaşaması gibi bir durum söz konusu değildir. Olamaz da. Sanayiye bakın, ticarete bakın, iş hayatına bakın, akademik hayata bakın. Her yerde, her zümreden insanı bir arada görüyorsunuz. Bu anlamda artık ötekilik mefhumu bizim hayatımızdan silinmektedir. Geçmiş asırlarda ötekilik çok ilginçti. Öteki diye bakarlar birbirlerine ama bir yaşam kültürünü benimserler, mutfağa kadar aynı kültürü benimserler. Farklılıklar olmasına rağmen çok benzer yemekleri vardır. Yaşayışları birbirine benzer. Mesela ilk baktığında Ermeni ile Müslümanı ayırt edemezsin. Kıyafet nizamnamesiyle ayrı kıyafet giymeye tabi tutulsalar da gruplarca buna pek uyulmaz ve çok ihlal edilirdi. Fakat hayata bakışları aynıdır. Yani Ermeni ailesi de peder şahidir. Ermeni ailesinde de kaş göç vardır. Herkesin ırz ve namus anlayışı birbirine benzer. Şurası bir gerçektir. Osmanlı Yahudisinin Osmanlı Müslümanına benzeşme oranı ve miktarı herhalde onun Amsterdam'daki, İngiltere'deki, Belçika'daki, Avusturya'daki Yahudilerle birlikteliğinden, benzeşmişliğinden çok daha fazladır. Gider ayak bir takım başka gruplar içinde bu böyledir. Günümüzdeki globalleşmeden, benzeşmeden bahsediyoruz. Gene aynı durum söz konusudur. Bunun üzerinde ısrarla durmak gerekiyor. Nedir Osmanlı için öteki? Öteki, Osmanlı devlet nizamımızda adı konmuş bir sistemi ifade eder. Yani millet. Bir milletin mensubu olmak için kıstas, konuşulan dil değil, dindir. Yani Ermeni Ermenice konuşur ama bağlı olduğu kilise itibariyle. Ortodoks Gregorian Ermeni milleti denir. Onlar kiliseye bağlıdır, inananlardır. Katolik dendiği zaman Ermeni Katolikleri anlaşılır. Bu Katolikler geçen asırdaki diğer Katolikler gibi Latince kullanmazlar. İbadetlerde Ermenice kullanırlar. Dini liderlerini, rahiplerini kendileri seçer. Roma onları usulen tasdik eder. Fakat bunlar Katoliktir tabii ve şunu belirtmekte yarar var. Bu Katolik grup birbiriyle hiç temasa geçmez. yaşam biçimlerinde, kültürlerinde, yani kısacası hayat tarzlarında bile bu yüzden zamanla ayrılık baş göstermiştir. Protestan milleti denir gene, 19. yüzyılda ortaya çıkan Ermeni protestanlardan söz edilmektedir. Rum milleti dediğimiz zaman da Romalı demektir. Bilmekteyiz ki Bizans'tan beri devam eden Rum patrikhanesine, kilisesine bağlı gruplar sırf Helenler değil, Arnavutlar, Bulgarlar, Makedonlar ve hatta bazı Araplar. Bugün bunlar Kudüs Rum patrikhanesine tabi olarak, Rum Ortodoks olarak Ürdün'de, Filistin'de, kısmen de Suriye'de yaşıyorlar. Demek ki burada geniş bir din yelpazesi söz konusudur. Tıpkı Müslüman milleti, İslam dediğimiz zaman Türk ile Müslüman olmuş, Bulgar, Pomak, Boşnak, Arnavut, Kürt, Çerkez hepsi bir arada. Tabii önemli tebarüz ettirmeliyiz. Osmanlı İmparatorluğu'nda Müslümanlık çoklukla Türklükle, Türk kültürüyle bağdaşır. Bu Müslüman milletler için, gruplar için Türkçe bir lingua franca, yani anlaşma vesilesidir. Ve her biri Türkçe öğrenmeyi bir marifet sayar. Ama dikkat edin, Türkçe biliyorlardı demiyorum. Hele o asrın Bosna'sında, o engebeli arazide Türkçe bilen Boşnak çok az bulursun. Arnavutluk'ta keza. Uzak Arabistan kıtasında, Suriye'de, Bağdat'ta, Musul'da Müslümanların Türkçe konuşmasını bekleyemezsiniz. Ama Türkçe orada da Arapça yanında bir lingua franca idi. Bir konuyu tebarüz ettireyim. Ben 60'lı yıllarda genç bir insan olarak Suriye'ye, Lübnan'a çok gittim. O yıllarda da Türkçe ile her yerde anlaşmamız mümkündü. İmparatorluğun yıkılışından sonra kaç yıl, kaç zaman geçmiş. Türkçe hiçbir mektepte okutulamaz hale gelmiş, hiçbir yerde yazılamaz hale gelmiş. Buna rağmen hala biliniyor. Aynı şekilde Rum Patrikhanesi'ne bağlı Hristiyanlar arasında da Helenizm ve Helen dili, yani böyle bir çimento, lingua franca, ortak dil rolünü oynardı. Hatta bu milletlerin Rumca öğrenmeleri bir imtiyazdı. Mesela imkanı olan Rum okuluna giderdi. Yunanca öğrenir ve zamanla kendi Bulgar kimliğini de unuturdu. 19. yüzyılda Bulgar milliyetçiliği ortaya çıktığı zaman eğitimi görünen adamlardan birisi olan Aprilov da öyleydi. Ve derhal bu milli, ulusal kimlik ortaya çıkınca Bulgarlarla İstanbul'da Fener'deki Rum Patrikhanesi arasında şiddetli bir çatışma meydana geldi. Hatta Filibe olayları dediğimiz Filibe'deki Rum metropolitin öldürülmesiyle bu olayla büyüdü ve kanlı safhaya bile geçti. Hiç şüphesiz ki bu renkli imparatorluğun içinde bir de Yahudi milleti vardır. Yahudi dinine bağlı Beni İsrail, İsrailoğulları bir yerden geldiklerine inanıyorlar. Bu bir vatanın çocukları olduklarına inanıyorlar. Bu kaçınılmaz. Ama sarışını da, esmeri de, hatta çikolata derilisi de aynı inancın, aynı kavmin içinde. Ama imparatorlukta bunda bir din birliği aramayınız. 15. yüzyılın sonunda başlayan göçler dolayısıyla Judeo-Espanyol veya Ladino dediğimiz Kastilya şivesi, yani İspanya'nın önemli eski lehçesinin üstüne ilave edilen İbranca, Türkçe, Rumca, Ermenice lügatle bir hoş lisan ortaya çıkmıştır. Bu çok yaygın idi ve İstanbul'da, İzmir'de ve Rumeli şehirlerinde olduğu gibi, Selanik gibi Yahudi nüfusun en kalabalık olduğu şehirde, ki bütün dünyanın büyük Yahudi metropolitiydi burada, da bu dil duyulurdu. Ama Mezopotamya'ya gittiğimiz zaman Museviler Arapça konuşur, Kürtçe konuşur ve daha ilginci Aramca dediğimiz bugünkü Süryani Kilisesi'nin dili konuşulur. Eğer bu üç dil Yahudilerin dağarcığından silinmişse 1948'den itibaren Yahudi devletinin İsrail'in ilanından itibaren yoğun göç dolayısıyla silinmiştir. Onu unutmamak gerekiyor. Burada muhtelif grupların aynı dinin çatısı altında toplanması söz konusuydu. Daha da ilginç bir konuya değinelim. Türkçe konuşan Hristiyanlar vardı. Karaman dediğimiz, yani eski Karaman Beyliği sınırları, bugünkü Konya vilayeti artı Toros kesimleri, Niğde Aksaray vilayetimizin dahil olduğu ta Kayseri'ye kadar uzanan Ürgüp'ü içeren coğrafyayı göz önüne getiriniz. Buralarda yaşarlardı ve Rum Ortodoks milletinden ama halis Türkçe konuşan Türklerdi. Burada Türkçe konuşan ama bildiğimiz Anadolu Türkçesini kafları gaf diye telaffuz eden, konuşan bir grup vardı. Tabii her Rum inancında olan Türkçe konuşuyor değil. Mesela Ürgüp'tekiler Türkçe konuşur, onun yanı başında bugün Mustafa Paşa dediğimiz Sinasos'ta Helence konuşurlar. Bu çok enteresan bir şey. Bunun bilinmesi lazım. Şimdi bu grup İstanbul'a göç ettiği zaman Rumca falan bilmiyor, duyuyor. Sabahlar hayır olsun yerine biz de onlar gibi diyelim diyor. Sabahın kalimera diyor. Maalesef bu geniş zümre tamamıyla dini aidiyetinden dolayı Hellen unsuru gibi mütalaa edilmiş. Ve 1920'lerde mübadele ile birlikte yurt dışına, Yunanistan'a gönderilmiştir. Bunu biz yakın tarihimizin siyasi kültürel yanlışlarından biri olarak görüyoruz. Çünkü bu gidenlerin Yunanistan'da mutsuz oldukları çok açık bir şeydir. Kısaca millet geçmiş asırlarda ötekiyi ifade eden bir içtima teşkilatlanmaydı. Bunu Avrupa'daki azınlıklarla mukayese edemeyiz ve bu tip bir azınlık kültürünü ve hukukunu da bu tarafa yansıtmamız mümkün değildir. Osmanlı döneminde ahilik. Esnaf tarihi ve hali hazırdaki durum bizim önemli konularımızdan biridir. Çok da tartışılmış değildir. Osmanlı İmparatorluğu'nda esnaflık en az tartışılan konulardandır ve bu tartışmalar da daha ziyade kendini tekrarlıyor. Bizim cemiyetimizin insanları bunu çok yaparlar. Mesela Orta Asya'daki parti üyeleri komünizmin esası İslam'da da var derlerdi. Yani Karl Marx'tan önce Müslümanlar su kullanımı işini çözümlemiş demek isterlerdi veya şimdi çok söyleniyor. Asıl kadın erkek eşitliği Müslümanlıkta var. Çünkü kadın erkek eşitliği gibi bir mefhumu yani feminizm gibi bir akım ve dalgayı gözden kaçırmayacak bir yandan da Müslümanlığı elden bırakmayacak bir yorum yapılıyor. Buna biz son derece tehlikeli bir yorum çeşidi diyoruz. Eğer insanlar her devrin yani kendi gününün ihtiyacına ve problemine göre yeni baştan din yorumlamaya ve vaaz etmeye kalksaydı iş karman çorman olurdu. Çünkü dinin ve vahyin esası bütün zamanları ve mekanları kapsayan bir mesaj olmasındadır. Tebliğ getirmesindedir, tebliğe vesile olmasındadır. Sonra mesela oturuyorlar, ahilikte sınıf çatışması var mı diyorlar. Yeni bir mefhum, yeni bir problem, batıdan gelme bir sorunsal buraya aksediyor. Sen onu ahilikte ne diye mezzediyorsun ve bir problem olarak ortaya koyuyorsun. Sonra diyor ki, baktım, tetkik ettim ahiliği diyor. Halbuki doğru dürüst bir ansiklopedi maddesi bile okumamıştır. Sosyal sigortalar orada da var diyor. Sosyal sigorta çünkü yeni bir kavram. Geçen asırda ortaya çıkmış, işçi sınıfı çalışıp çabaladıktan sonra ihtiyarlayınca sokakta kalıyor. Mesela Polonyalı rejisör Andrzej Wajda'nın Vaatler Ülkesi filminde görürsünüz. Bir ihtiyar patronun peşinden koşuyor ve ne olur beni işten çıkarma diyor. Çünkü adam artık ihtiyarlamış, atıyorlar, atılınca da bitti. Batı toplumlarının şartlığı içinde adama kimse de bakmaz. Ne çocukları bakar, ne mahallesi bakar, hele şehirde o acından dilenir. Bunları önlemek için ortaya konmuş bir şeydir emeklilik sigortası. Yani batıdaki toplumun zayıf olan aile, kabile ve sülale bağları içerisinde yeni çıkan bir işçi sınıfının mağduriyetini, yaşama hakkını sağlamak için konmuş yeni bir müessese. Bunun ahilikle alakasını kurmak zoraki bir uzantıdır. Burada kimse ihtiyarladı, işe yaramaz diye sokağa atılmaz. Çünkü kendi sülalesi, ailesi bakar. Bakılmazsa ayıplanır, adamlar kınanır. Kısacası orada birincil grup mekanizmaları işler. Binaenaleyh insanlar tarih bilmeden yorumlar yapıyorlar. Bunlar çok tehlikelidir. Onun için ben de bu esnaf tarihi toplantısına katılmak istemedim. Fakat bir iki dostumun ısrarıyla katıldım. Çünkü işin esasını isterseniz insanlar tarih okumadan günün şartları ve günün polemiklerine cevap mahiyetinde kendilerine göre bir ahilik tanımı yapmalarından son derece müştekiyim. Bunu ilmi bulmuyorum ve tehlikeli de buluyorum ayrıca. Bazıları mesela şimdi gördüm sermaye ve emek ahilikte bir arada diyor. Böyle bir şey yok. Çünkü sermaye ile bugünkü emek bir başka türlü ortaya çıkmış. Bunun ahilikle çaresi bulunmaz. Çünkü ahilerin zamanında böyle bir mekanizması yok. 500 kişiyi çalıştıran bir fabrika yok. Onun için bu gibi sloganları getirip bağdaştırmanın da bir manası yok. Ve ahilik Mussolini tipi bir sendikacılık demek değil. Bunların hepsi gayet indi yorumlardır. Şimdi ahi sözü nereden ileri geliyor? İlk defa Sühreverdi'nin Risaletül Fütüvesi'nde geçiyor ve orada feta, fityan kelimesinin karşısına ahi kelimesi konmuş, ahi buradan geliyor. Risale böyle Arapça başlıyor ama tabii Farsça devam ediyor. Zaten Farsça kaleme alınmıştır. Jean Denis 1920'lerin 30'ların Türkologlarından. Türk grameri yazan Polonya asıllı Fransız Türkolog alim. Bunun akı diye Türkçe bir kelimeden ileri geldiğini iddia ediyor ve bu tartışma devam ediyor. Ahi, Arapçası itibariyle ihvan, kardeşim demektir, kardeşlik demektir. Buna Batı dillerinde fraternite de derler. Meslek birlikleri, meslek loncaları, meslek dayanışması evrensel bir olaydır. Medeni her toplumda evrensel bir olaydır. Dolayısıyla ahi tipindeki bir birlik sadece bize has değildir. Medeni aleme has bir birliktir. Tabii bunun bizim kendimize göre renkleri vardır, adetleri, teşrifatı vardır. Kendimize göre dini, mistik bir karakteri vardır. Biz onu bilmek, öğrenmek ve de tatbik etmek zorundayız. Bugün de bu konulardan bazı şeyleri belki yakalamak mecburiyetindeyiz. Unutmayın ki Türkiye'de bugünkü esnaf birliklerinin ahilikle alakası yoktur. Bu çok açık bir şeydir. Bunlar hiçbir şekilde meslek dayanışma birlikleri değildir. Meslektaşlarının kötü halleriyle ilgilenmezler, iyi halleriyle de ilgilenmezler. Meslektaşlarının ahlaksızlığıyla da ilgilenmezler. Mesela adamın birisi kötü iş çıkarır ama meslektaşını çok alakadar etmez. Niye etmez? Şahsen anlamış değilim. Mesela marangoz birliğinin içinde çürük iş yapan bir adamın ahvali niçin öbürlerine alakadar etmiyor? Bu çok olumsuz ama ilginç bir durumdur. Kapitalist cemiyet dediğimiz Sanayi cemiyeti dediğimiz yerde esnaf birlikleri içinde, meslek birlikleri içinde meslek ahlakı ve teknik ahlakın niçin acaba öbürleriyle ilgisi yoktur? Meçhul. Bu Türkiye'ye has bir durum. Yani Türk toplumunda herkes her istediğini yapar. Mesela adam yanlış yere araba park eder, apartmanın girişini kapatır, arabasıyla kimse ilgilenmez. Bu sorumluluğun olmadığı bir toplumda böyle kendi başımıza ahi ananeleri çizmeyelim. Sosyalizmin ahilikle de bir ilgisi yok. Ama belirli bir disiplinin varlığını açıklamak lazım. Şimdi bu mesele ilmi bakımdan çok önemlidir. Çünkü batıdaki mevcut teoriler orta çağda İslam dünyasında fütüvvet ve lonca dediğimiz meslek birlikleri, loncaları yoktur diyorlar. Bunun yoktur denmesi, işte bunlar damsız yerde oturur gibi bir laftır. Yaşamayı bilmezler, temizlenmeyi bilmezler gibi bir hükümdür aslında. Mesela Kahire'de, Mısır'da, Memlükler devrinde, Fatımiler devrinde esnaf loncalarının olmadığını ileri sürüyorlar. Ira Lapidus diye bir Amerikalı tarihçi, bir uzman böyle diyor ve bu görüş kabul görüyor. Halbuki buralarda meslek birlikleri var. İşte bu fütüvvet dediğimiz kardeşlikler, meslek kardeşlikleri var. Bunlar iyi tetkik edilmediği, bir literatüre inilmediği için bunlara kimse bir şey söyleyemiyor veya yüzeyden bakıyor. Tabii biz de ahilikle uğraşanlara metodik olarak dikkat ediyorum. Çoğu hiçbir şekilde bu işin tarihini bilmiyorlar. Normal olarak esnafla uğraşan bir adamın yöntem icabı bakması lazım. İngiltere'de bu iş nasıl? Almanya'da bu iş nasıl? Orta Çağ'da bu iş nasıl? Roma devrinde bu iş nasıl? Yunan devrinde bu iş nasıl? Hep araştırıp soruşturup bakması lazım ki mukayeseli olarak bir fikre varabilsin. Bu yapılmamış bizim tarihçiliğimizde. Bunu yapmaya birazcık gayret eden bir adam rahmetli Osman Nuri Ergin'dir. Mecelle-i Umuri Belediye'de bir konuyu ele aldığı zaman şehir idaresi ne şekilde, nasıl olmuş diye Avrupa tarihine bakmak ihtiyacını hissetmiştir. Mukayese yapmadığımız takdirde bir medeniyetin, bir müessesenin nasıl var olduğunu, onun boyutlarını veya var olup olmadığını karara bağlayamazsınız. O bakımdan Roma İmparatorluğu'nda mesela loncalar halinde teşkilatlanan kolegyum adı verilen gruplar var. Ve eparhın İstanbul şehrini yöneten memurdur, hem yargıç hem de belediye reisidir, tıpkı bizim İstanbul kadısı gibi. Şehir esnafını kaydettiği Terra Eparhion dedikleri defteri var. Orada Bizans loncalarını, meslek birliklerini görebilirsiniz. Bizde de böyle esnaf listeleri nerede bulunur? Mesela 17. asrın meşhur yazarı Seyyah-ı Evliya Çelebi'nin İstanbul cildinde bulunur. Ondan sonra tabii ki siciller de devamlı bunlara atıfta bulunur. Çünkü işlemler, fiyat vermeler oraya kaydediliyor ve bunun gibi bir takım başka kitaplarda bulunur. Ayrıca Selçuki devrinden beri de bu konularda bizlere bilgi veren bir takım eserler vardır. Selçuki Türkiye'sindeki localardan, meslek birliklerinden bahseden kitaplar hangisidir? İbni Bibi'nin Selçuknamesi yahut El Evamirül Alaiye Fiili Umuril Alaiye Alaaddin devrine ait meşhur kitabıdır ki Adnan Sadık Erzi ve Necati Lügal bunu çevirmeye başladı ve tıpkı basın neşrini yaptılar. Çevirisi bitmedi. Almanca çevirisi vardır. Bizim eserlerin böyle talihsizliği var. İbni Bibi kendisi Sultan Alaaddin Keykubat'ın yeğenidir. İbni Bibi hala halasının oğlunun ismini taşıyor. Padişah sülalesini, sultan sülalesini ihtisap için bu unvanı kullanıyor. Bunlar mesela büyük inceliklerdir. Sonra Aksaray'ın Müsameretül Ahbar adlı eserinde de tam anlamıyla çevrilip yayınlanamamıştır. Burada bunlar Selçuklu devri loncaları hakkında bize bir fikir verir. Bu eserlere istinaden yazılan monografiler vardır. Mesela bunlardan bir tanesi en son Erdoğan Erçil'in Selçuklu Türkiye'sinde Meslekler adlı Türk Tarih Kurumu'nda yayınıdır. Buna bakılabilir. Şimdi bilhassa Sühreverdi'ye baktığımız zaman ahilik denen meselenin ne olduğunu görüyoruz. Kuvveti olan adam ancak bu işi yapabilir diyor. Bu ilginç. Yani fraternitelerde meslek sahibi, sıhhatli, kuvvetli ve zeki olacaksınız. Serseri olamazsınız. Bir kabiliyetiniz olacak. Çünkü vardır böyle serseri toplayan meslekler. Onu sayalım. Bileği kuvvetli insan, kuvvetli insanlar bir araya gelirler. Bir takım çeteler meydana getirirler. Bunlar iyi şeyler de yapar. Yani mümkündür. Allah yoluna da çarpışabilirler. Kötü şeyler de yapabilirler. Bizim tarihimizde de vardır bu. Burada meslek sahibi olacaksınız, kuvvetli olacaksınız, savaşçı olacaksınız. Bunlar hakikaten bir dönem şehirleri yönetmişlerdir. Mesela Ankara şehrini Timur istilasından kurtaran bunlardır. Timur biliyorsunuz şehrin civarındaydı ama şehrin içine giremedi. Timur İzmir'i fethetti. Yani İzmir o dönemden itibaren bir daha Bizansların eline düşmedi. Türklere kaldı ve bunlar sırf Ankara'da değil birçok yerde varlar. Mesela İbni Battuta'nın seyahatnamesindeki buradan Kırım'a, doğudan batıya Türkiye'yi gezmiş, orada görüyorsunuz. Mesela Ladik'ten bahsediyor. Ladik neresi? Bir sürü ladik var. Yunanca ladik, Laidakia diye telaffuz edilir ve Anadolu'da Konya'da ladik vardır. Denizli'de ladik var, bir de Samsun'da. Ne var ki doğrusu ladik değil, laadiktir. Samsun'daki en yakın telaffuz edilenidir. Laidakia olduğu için laadik diyorlar. Mamafih İbni Batut'ta Denizli ladikine gelmiş ve orada anlatıyor bunları. Mesela iki adam var. Ahire isterini Sinan ile Tuman diye veriyor. Tuman dediği T ile yazıyor ama belli ki Ahi Tuman'la Ahi Sinan iki takım olmuşlar ve aralarında bir gerilim var. Hem sevabından hem meraktan olsa gerek İbni Batuta'yı kim misafir edecek diye. Bir de getireceği malumattan Arabistan'ı anlayacak, o eğlence olacak ama anlaşamıyorlar. Hatta birbirlerine bıçak çektiler diyor İbni Battuta. Nihayet çözüm olarak kura çekilir ve kafile önce Ahi Sinan zaviyesinde misafir edilir. Daha sonra misafir ağırlama sırası Ahi Tuman'ın arkadaşlarına gelir. Ahiler şehrin idaresine kesinlikle hakimler. Yani ahi reisleri olmadan, ahi şeyhleri olmadan hemen hemen hiçbir konuda karar verilemiyor. Osmanlı devrinde böyle bir şey yok artık ve bunun olmaması da müsbet. Çünkü bu tarzda bir otorite parçalanması hoş karşılanmaz. Avrupa şehirlerinde bir takım gruplar var ve bu gruplar arasındaki uzlaşmadan dolayı demokrasi oluyor. Şehirlerde demokrasi inkişaf ediyor deniyor. Bu lonca teorisidir. Yani şehirlerde esnaf loncaları bir araya geliyor ve bunların arasındaki uyum ve karar mekanizması dolayısıyla şehirlerde demokrasi gelişiyor. Böyle bir tarif var. Bu tabii %100 doğru aktarılmış bir şey değil ve bizde böyle olmadığı için de bizde demokrasi yok deniyor. Bu bir görüştür. Bize has bir görüş değildir. Fakat bu görüşe çok sahip çıkan bazı Türkler bilhassa 20. yüzyıl başından itibaren tarihçiliğimizde bunu aramışlardır. Ahiler arasında böyle bir demokrasi var demişler. Demin arz ettiğim gibi bunların hepsi gündelik problemlerle yapılan yaklaşımlardır. Böyle bir tarihçiliğin gerçeği açıklamaya hiçbir faydası yoktur. O 1000 kişilik, 2000 kişilik, en çok 5000 kişilik fakir orta zaman şehirlerinde bir tarafta kilise, bir tarafta zaten iktidarı pek zayıf olan hükümdar arasındaki çatışmadan istifade ile bir takım esnafın ve tüccarın ucundan idareye karışmasıyla oluşan bir mahalli demokrasi var. Bu tür bir fukara anarşizmini Orta Doğu'nun şehirlerinde aramak beyhudedir. Bazı gelişmeleri şartları içinde değerlendirmek gerekiyor. Onun içinde kalkıp böyle bir demokratik model gereğini burada aramak taklittir.